26. ayrım. Sayfa 324. Son olarak huzurlarınızda devlet içinde ve özellikle yargı ile emniyet teşkilatında bulunduğu iddia edilen gayrimeşru yapılanmalara ilişkin inceleme yapmak, durum tespitlerinde bulunmak ve çözümler geliştirmek üzere yasama organının meclis araştırması başlatmasını öneriyoruz. Böyle bir meclis araştırmasında herkes tabiri caizse eteğindeki taşları dökebilecek ve pek çok konu açıklığa kavuşabilecektir. Türkiye Barolar Birliği olarak kesin hükümle neticelenmiş Banyoz davasını özellikle sahte deliller açısından inceleyen raporumuzu hazırladığımızı ve yakında hem kamuoyuyla paylaşacağımızı hem de önerdiğimiz gibi Meclis Araştırması Komisyonu kurulacak olur ise bu komisyona da takdim edeceğimizi bilgilerinize sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, malumlarınız olduğu üzere Türkiye Barolar Birliği'nin somut önerisi dikkate alınarak özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kaldırılmıştır. Böylece son 44 yıldır ilk kez ülkemiz çift başlı ceza yargısı sisteminden kurtulmuştur. Başta zat-ı aliniz ve siyasi iktidar olmak üzere ana muhalefet partisine ve mecliste grubu olan bütün siyasi partilere ve sayın milletvekillerine bu önemli adım için teşekkür ediyoruz. Böylece Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğa ilişkin bireysel başvurularda vermiş olduğu ihlal kararlarını takiben genel mahkemelerce tutukluluk incelemesi yapılarak çok sayıda tahliye kararları verilmiş, KCK davası olarak bilinen davanın görülmesi genel görevli mahkemeye aktarılmış ve peşi sıra tahliyeler gelmiştir. Ancak özel görevli mahkemelerce sebep olunan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli olan diğer düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Temmuz 2012 tarihinde özel görevli mahkemelerin kaldırılmasına dair kanununu kabul ederken bu mahkemelerin ellerindeki işlere bakmaya devam etmelerini öngören geçici ikinci madde düzenlemesini getirmemiş olsaydı kamuoyunda Banyoz, Ergenekon, Fenerbahçe davası olarak bilinen pek çok dava genel görevli mahkemelerce görülecek idi. Dolayısıyla antidemokratik olduğu doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmiş olan mahkemelerin bu kabulden sonra hala yargılamaya devam etmeleri gibi hukukla izahı mümkün olmayan bir durumla ve vicdanen kabul edilmesi mümkün olmayan hükümlerle karşılaşılmayacaktı. Öyleyse bu hukuksuzluğun yol açtığı mağduriyeti giderme yükümlülüğü yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Türkiye Barolar Birliği söz konusu haksızlığın giderilmesi için 2 Temmuz 2012'yi minat olarak kabul eden, bu tarihten sonra karar verilip henüz kesinleşmemiş olan hükümlerin yargıtayca başka bir inceleme yapılmaksızın bozulmasını, kesinleşmiş olanların ise sırf bu sebeple yeniden yargılamaya tabi olmasını öngören somut bir çözüm önerisi ortaya koymuştur. Ancak şu ana kadar bu yönde bir gelişme maalesef sağlanamamış, mağduriyetler giderilememiştir. Türkiye'nin güvenilir bir ceza yargılamasına sahip olması için önerdiğimiz diğer bazı çözümler ise şunlardır. Demokratik ülkelerde emsali bulunmayan gizli tanıklık kurumunun kaldırılması, güvenilirliği olmayan, üzerlerinde montaj ve oynama yapılması mümkün olan ses bantları ve dijital verilerin tek başına delil olmasının yasaklanması, İçi boş gerekçelerle verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları sebebiyle Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce veya Anayasa Mahkemesi'nce tazminata mahkum edilmesi durumunda bu tazminat nedeniyle sorumlu hakime rücu edilmesinin sağlanması. Bu düzenlemeler yapıldığında Türkiye hukuk devleti olma yolunda çok önemli bir mesafe kat edecek, bunu başaran ve katkı sağlayan siyasetçiler de bu başarının onurunu yaşayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, dünyanın bu güzel ülkesinde yaşayıp 1960 askeri darbesi sonunda ülkemizin başbakanının, bakanlarının asılmalarının üzüntüsünü 3 fidanımız Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un idamlarının acısında yüreğinde hissetmeyenimiz var mıdır? Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Komiser Mustafa Sarı, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik evlatlarımızın yasını tutmayanımız olabilir mi? Uludere'de savaş uçaklarınca paramparça edilen 34 yurttaşımızın Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Reyhanlı'da katledilen canlarımızın dağlamadığı yürek var mıdır? Uludere katliamının takipsizlikle, Sivas davasının bir kısım sanıklar için zaman aşımıyla sonuçlanmasını içimize sindirebildik mi? Mardin Derik'te, Hakkari Yüksekova'da, Şırnak Silopi'de, Muş Altınova'da, Bitlis Yaygın Köyü'nde terörle mücadele adına işlenen cinayetleri ve daha nice faili meçhul cinayeti meşru görüp faillerini arayıp bulmaktan, cezalandırmaktan vazgeçebilir miyiz? Sırf komünist olduğu gerekçesiyle sürgün yiyen, cezalandırılan şairlerimizin, yazarlarımızın, Nazım Hikmet'imizin çektiği acıları görmezden gelebilir miyiz? Peki, bu ülkenin bir büyükşehir belediye başkanının şiir okuduğu için niyet okuma yöntemiyle hapse atılmasını bugün hala içine sindiren var mıdır? Hrant Dink yazısının içinden cımbızla iki cümle çekip yazının tamamını okumaya gerek bile görmeyenlerce mahkum edilmesini ve sonra katlini boğaza düğümlenmeden, yüreği sıkışmadan konuşabilenimiz olabilir mi? Bu topraklar sayılamayacak kadar çok zulme tanıklık etti. Tuvalete bile gidemeyecek kadar ağır hasta olmasına rağmen her an kaçabilir diye yatağa zincirlenerek ölümüne seyirci kalınmış Kuddusi Okkır, Profesör Doktor Uçkun Geray, İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Engin Aydın, Kaşif Kuzinoğlu, Albay Halil Yıldız, Albay Ali Tarık Akça, Yarbay Ali Tatar ve en son Albay Murat Özenalp. Vicdanlarımız kanamıyor mu? Bombalanmış, boşaltılmış köyler, yakılan ormanlar, faili meçhul cinayetler, 6.000'i çocuk tam 16.000 kayıp, çocuklarını bekleyen cumartesi anneleri, eşlerini, babalarını bekleyen vardiya bizdeciler ve sessiz çığlıkçılar, tırmanan çocuk işçiliği, şafak vakti operasyonları, sonu gelmeyen davalar, karartılan hayatlar, şiddet mağduru kadınlar, dinlenmeyen fişlemeler, basılmadan yasaklanan kitaplar, gezi olayları esnasında sırf yaralılara yardım ettiği için yargılanan doktorlar ve benzeri yürek yaraları çözümsüz bırakılabilir mi? Öte yandan sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kesilmiş sayılacağına göre Türkiye Sanat Kurumu Kanunu'nun taslağı sebebiyle kendi geleceklerinden ve Türkiye'de sanatın geleceğinden haklı bir endişeye kapılmış sanatçılarımızın sanata özgürlük isteyen çığlıklarını duymayacak mıyız? Varsın, yürekleri taşlaşmış olanlar yine kızsın söylediklerimize. Ben ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, diğer tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok, el birliğiyle gidermeye başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kullanılacak üslubun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 76 milyon yurttaşımızın tümünün cumhurbaşkanı olacakları dikkate alınarak birleştirici, kucaklayıcı olmasına özen gösterilmesinin önemi açıktır. Bu düşüncelerle tüm saygıdeğer cumhurbaşkanı adaylarımıza şimdiden başarı dileklerimi en derin saygılarımla sunuyorum. Saygılarımla Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Açılış konuşmam sırasında yaşananlarla ilgili yaptığımız basın toplantısı. Değerli basın mensupları, öncelikle Türkiye Barolar Birliği'ne bu şartlarda, bu sebeple de olsa hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada görmek, ağırlamak, sohbet etmek daima bizim için bir mutluluk vesilesi. Değerli basın mensupları, bugün gururla kutlamaya çalıştığımız Danıştay'ın 146. kuruluş yıl dönümü toplantısı için gittik ve sizlerin de huzurlarınızda Türkiye ve hatta dünya bir ilkle karşılaştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve çok sayıda yargı mensubunun bulunduğu toplantıda Sayın Başbakan anlaşılamayan kişisel bir tavırla tarafımı yalancı ve edepsiz gibi sözlerle itham etti ve kürsüye yürüdü. Tabii bunları sadece şahsıma değil, orada yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği adına bulunduğum için bir büyük camiaya ve yargıya sarf etti. Üzüldük. Devlet geleneğinde bugüne kadar hiç rastlanmayan şekilde bir davranıştır bu. Şaşırdık. Hangi cümle, hangi paragraf Sayın Başbakan'ın söylediği sözleri duyamayacak hale getirmişti acaba dedik. Biz savunma adına iki yerde konuşma yapıyoruz. Birincisi adli yıl açılışı, ikincisi de Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü. Yılda iki kez savunmanın, yargının, hukuk devletinin sorunlarını anlatıyoruz ve insan hakları ihlallerinden söz ediyoruz. Yılda iki kere bu imkana sahibiz. 7 gün, 24 saat, 365 gün televizyonun düğmesini çevirdiğinizde karşınıza bu ülkenin sayın başbakanı, sayın bakanları, siyasetçileri çıkıyor. Biz yılda iki defa derdimizi anlatacak böyle bir topluluğu bulabiliyoruz. Kuşkusuz bir kısım sözümüzün muhatabı da çözüm mevkiinde olan icra makamında bulunan siyasi iktidar olacak. Ama biz sözlerimizi hep çok yapıcı kelimelerle, düşüncelerimizi hep yapıcı üslupla aktarıyoruz, açıklıyoruz. Dolayısıyla bu kadar yapıcı bir üsluba tahammülsüzlük gösterilmesi gerçekten anlaşılan bir durum değildir. Biz sorunların çözümü noktasında kurumsal işbirlikleri gerekiyor diyoruz. Gelin hırçınlıklardan kaynaklanan, kutuplaşmadan kaynaklanan yaraları saralım, toplumu kucaklayalım. Hadi hep birlikte çözüm üretelim diyoruz. Ve önce yapılanlar için, iyi olduklarını düşündüklerimiz için hiçbir çekince duymadan teşekkür ediyoruz. Buna rağmen anlayamadığımız şekilde sövüldük, sayıldık. Ev sahibi olan Sayın Danıştay Başkanı'nın şu ana kadarki sessizliğini de üzüntüyle karşıladığımı bilmenizi isterim. Bu ev sahibinin kendi evinde kendinden sonra konuşma yapan birine sövülüp sayılmasını desteklediği anlamına geliyor. Dostlarım, Türkiye'de en büyük sorun iletişimsizlik. Konuşmamın neredeyse büyük bir kısmı iletişimsizliğin giderilmesi gerektiği üzerine kurulmuştu. Diyalog eksikliğinin bu sorunlara yol açtığından söz ederken bir iletişim kazasının kurbanı olduk herhalde. Konuşmamızda neler söyledik biliyorsunuz. 8,5 milyon engelliyi Engelliler Haftası nedeniyle hatırlatmayı borç bildik. Anayasada pozitif ayrımcılık var. O pozitif ayrımcılık hükümlerinden bahsettik. Bu pozitif ayrımcılığın hükümleri malum 2010 referandumunda geldi. Teşekkür ettik ve devamında gereğini yapın dedik. Demeyecek miyiz? 3 Mayıs basın özgürlüğünden söz ettik. Basın mensuplarının özgürlük arayışını ifade etmeyecek miyiz? Türkiye'de düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece Sayın Başbakan'ın hoşuna giden konularla mı sınırlı acaba? Dolayısıyla bana şu sözleri hak ettiğimizi gösteren bir cümlemizi bulduysanız lütfen gösterin. Başbakan, yanlış konuşuyorsun. Metin Feyzoğlu, neyi yanlış konuşuyorum Sayın Başbakan? Başbakan, böyle bir edepsizlik olmaz ki. Başbakan, Van depremiyle ilgili söylediklerinin hepsi baştan aşağı yalan. Neler yapıldığını bilmiyorsun. Bu senin yaptığın edepsizliktir. Metin Feyzoğlu, ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Lütfen, çok yapıcı bir konuşmaydı. Burada edepsizlik yapan ben değilim. Ben konuşmamda diyorum ki, asıl meselemiz iletişimsizlik. Tespitimin ne kadar haklı olduğu, daha konuşmamın mürekkebi kurumadan ispatlanıyor. Son cümlemin ortasında başbakan ayağa fırlıyor, hakaret etmeye başlıyor. Ayağa kalkarken Sayın Cumhurbaşkanı, duyuyorum önden, otur, zaten bitti, diyor. Ardından başbakan kürsüye doğru hamle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı kolundan tutuyor, gel, diyor. Bu sırada başbakanın hakaretleri devam ediyor. Sevgili dostlar, bakın ne demişiz. Her cümlesi, her satırı yapıcı bir konuşma. Avukatlık kanunu taslağını ele almışız. Salt hukuk zemininde kalarak açıklamışız. Bundan doğal ne olabilir? Görevlerini fedakarca yerine getiren binlerce avukat, hakim, savcı var. Lütfen demişiz. Bu avukat, hakim ve savcıların değerini bilelim demişiz. Birbirimizi konuşarak anlayalım demişiz. 30 Mart seçimleri süreci çok hırçın geçti demişiz. Bu hırçınlık neden bir hukukçuyu ilgilendiriyor? Çünkü hukuki yatsımaları oluyor bu hırçınlığın. Şimdi yaralarımızı saralım, kucaklaşalım diye eklemişiz. 1 Mayıs yasağına gelmişiz. Peki dostlar, ben 1 Mayıs yasağının hukuka aykırı olduğunu söyleyemeyecek miyim? Farklı düşünüyor olabilir Sayın Başbakan ama bu bizim düşüncemiz ve bizim bu düşüncemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına dayanıyor, anayasamıza dayanıyor. Aslına bakarsanız 2011'de Sayın Başbakan'ın söylediğinden de farklı bir şey söylememişiz. 2014'ün Sayın Başbakan'ından farklı konuşuyoruz, ona sinirlendi sanırım. 2011'de 1 Mayıs'ı kutlamalara yol açmanın ne kadar doğru bir hareket olduğunu kendileri halka anlatırken biz de alkışlıyorduk. Biz 2011'de ne dediysek o noktadayız. Polisin orantısız güç kullandığını ve yasaklamanın devletin polisiyle yurttaşı karşı karşıya getirdiğini, provokatörlere uygun iklim yarattığını söylemişiz. Yalan mıdır bu? Yasak varsa provokatörlere uygun iklim doğuyor. Bu sapanla molotof kokteylleriyle polisimize saldıranlara elinize sağlık demek midir? Tam aksine yasak sebebiyle bu iklim doğuyor deyip bir dahaki 1 Mayıs'ta İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasaya uygun davranma gereğini olabilecek en yakın üslupta dile getirmişiz. Hemen arkasından da polislere özlük hakkı güvencesini verelim ki gayrimeşru, Hukuka aykırı emirlere karşı polislerimiz hayır diyebilsinler. Anayasadaki hayır deme haklarını ve yetkilerini kullanabilsinler. Polisi birilerinin iki dudağı arasına terk etmeyelim diye yine çok yapıcı, binlerce polisimizi ilgilendiren bir öneride bulunmuşuz. Şimdi Van'la ilgili konu şu. Aslına bakarsanız Sayın Başbakan'ın hakaretlerle ayağa kalkması ve kürsüye yürümesiyle Van deprem konutları ile ilgili açıklamam arasında yaklaşık 10 dakika var. O sırada ayağa kalkmadı. Bu arada kimi yayın organlarında 1,5 saat, belki yarın sabaha kadar 3,5-4 saat sürdüğü iddia edilecek olan konuşmam 50 dakikadır. Ayrılan süre 30 dakikadır. Bu tür konuşmalarda 15 dakika, 20 dakika müsamaha sınırları vardır. Ne kadar az hukuksuzluk yapılırsa bizim de konuşma ihtiyacımız o kadar azalır. Önümüzdeki yıl o kadar az hukuksuzluk yapsınlar, biz de çıkalım 5 dakika içerisinde hepimizin Danıştay günü kutlu olsun, adli yılı açılış kutlu olsun diyelim, inelim. Ama hukuksuzlukları söylemek zorundayız. Sayın Danıştay Başkanı bir takım hukuksuzlukları söylemeyi ihmal etti veya farklı düşünüyor diye bizim de aynı şekilde düşünmemize gerek yok. 50 dakika sürmüş. 7 gün 24 saat. Biz Sayın Başbakanı, bakanları ve siyasileri televizyonda seyrediyoruz. 20 dakikadan herhalde edepsiz de olmadık, yalancı da olmadık. Bir sosyal hukuk devleti sorununu dile getiriyoruz. Arkadaşlar, Van'la ilgili söylediğimiz şu. Bir sosyal hukuk devleti sorununu dile getiriyoruz. Evvelki gün burada konteyner kentte kalanlar bizi ziyaret etti. Çok sayıda baro başkanımız da vardı. Kayseri Barosu Başkanımız, Gaziantep Başkan Vekilimiz, Van Barosu Başkanımız vardı. Geldiler, konuştuk. Depremzedeler dediler ki, devlet depremde yıkılan konutların mal sahiplerinin tamamına konut verdi. Ben de bunu söyledim. Sayın Başbakan'ın Afyon konuşmasına baktım, aynı şeyi söylüyor. Buraya kadar ihtilafımız yok. Sayın Başbakan'la. Sonra şunu söyledim. Kalan konutların bir kısmını da kiracılara kurayla tahsis ettiniz. Afyon konuşmasına baktım. Evet, orada Sayın Başbakan da aynı şeyi söylemiş. Yani bakın buraya kadar da sorun yok. Sonra ne olmuş? Demişiz ki sosyal hukuk devleti kiracı mal sahibi ayrımı yapmamalıdır. Çünkü deprem kiracı mal sahibi ayrımı yapmamıştır. Kiracıların bir kısmına kurayla ev tahsis ettiyseniz kurada kendisine ev çıkmayanlara da lütfen ev tahsis edin demişiz. Yani şansa bırakmayalım işi çünkü yine kış geliyor. Bu konuda da bir yönetmelik değişikliği yapılarak çözüm bulunması mümkün. Yönetmeliğin nasıl değiştireceğini de söylemişiz. Biz bekliyoruz ki toplantının sonunda ne öneriyorsunuz? Nasıl çözüm bulalım? Soruları sorulsun. Konteyner kentte kalan 70 aile var. Bunlar bize burada deprem olduğunda biz burada yaşıyorduk diye belgelerini getirdiler. Bunu çözmek lazım diye düşünüyoruz. Yani sanıyoruz ki belli seviyede bu sıkıntı kalmış, yukarılar duymamış. Şimdi bu konuşmada deprem konusu yapmadın yok. İnsanlara elini uzatmadın yok. Konteyner kentte 70 kadar aile hala kalmak zorunda. Bunlar da kendilerine daha önceki kiracılar gibi konut tahsis edilsin istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak kudrete sahiptir. Sizin de bunu yapmak istediğinize inanıyoruz dedik. Bunun neresi siyaset sevgili dostlar? Bu bal gibi, buz gibi sosyal hukuk devleti açıklaması. Bunda bu kadar öfkelenecek ne var bunu anlamadık. Üstelik o kısım sadece 30 saniye sürmüş konuşmamda. Hukuka aykırı düzenlemeler yeni canavarlar yaratıyor. Paralel devletle mücadele konusu. Dediğimiz şu, devlet içerisinde gayrimeşru bir yapılanma olduğunu söylüyorsunuz. Bakın, bunun balyoz davasındaki delili de 5 nolu hard disk'tir. Buyurun size delil. Biz ne gerekiyorsa size bu konuda destek verelim. Ama savunma refleksiyle hukuka, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aykırı düzenlemeler yapmayın. Çünkü bu düzenlemeler yeni canavarlar yaratıyor. Bu bir uyarı. Hem de çok yapıcı bir uyarı. Bunu söylediğimiz zaman kötü kişi oluyorsak kusura bakmayın. Biz bunları söylemekle görevliyiz. 1960 askeri darbesi sonunda başbakanın ve bakanların siyasi bakanların asılmasından yüreği sızlamayan var mıdır diyoruz. Siyaset değil bu. Adil yargılanma hakkının hiçe sayılarak olağanüstü mahkemelerde yapılan bir yargının yarattığı travmaların ifadesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken Sayın Başbakan'ın bir şiir okuduğu için niyet okumak suretiyle mahkum edilmesinin bugün hala savunulabilir bir tarafı olduğunu düşünen herhalde yoktur diyoruz konuşmamızda. Bunların hepsi, dikkat buyurun, kucaklama, sarma ve toplumu kutuplaştıran bu iklimi yaşanabilir hale getirme cümleleri. Ama gezi sürecinde ölen gencecik çocukların acısını yaşadığımızı söylemeyecek miyiz? Bu acıyı ben yaşıyorum. Bu acıyı yaşamayan kim olabilir? Hangi ana baba bunu yaşamaz? Düşmanın çocuğu ölse, bunun acısını yaşarsın. Söylediğimiz bu. Gelin bunları da çözelim. Hep birlikte çözelim dedikten sonra balyoz davası özeline girip insanlar eziyet çekiyor. Bunu çözün. ÖGM'leri kaldırdınız. Teşekkür ediyoruz dedik. ÖGM'leri Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın inisiyatifi kaldırdı. Türkiye ilk defa çift başlı ceza yargısından bu sayede kurtuldu. Teşekkür ettik. Anayasa Mahkemesi de bireysel başvuruyla ihlal kararı verdiğinde genel mahkemeler mağduriyetleri giderecek kararlar almaya başladılar. Ama eksik kaldı. Kesin hükümle bitmiş olan davalarda çözüm olmadı. Yargıtay'da bekleyen davalarda çözüm olmadı. Bunu söyledik. Bunun için bir çözüm üretmemiz lazım. Biz kendi çözümümüzü koyduk. Siz başka bir çözüm de koyabilirsiniz. Ama gelin bunu yapalım dedik. Hizmet için teşekkür ettik. Yanlış olduğunu düşündüklerimizi de olabilecek en yapıcı üslupla dile getirdik. 26. ayrımın sonu. Sayfa 339.